Geçmişe bir yolculuk yapacağız. Eski İstanbul insanının nasıl yaşadığını elimizden geldiğince anlamaya, anlatmaya çalışacağız. Ama önce gündemden bahsedelim isterseniz. Bir kere hani doğum günü kutlamak ya da bir kişinin arkasından onun doğduğu günü, öldüğü günü kutlamak uygun mudur diye sorayım size. Ya da eski annelerimizde var mıdır? Doğum günüyle ilgili çok tartışmalar yaşandığı için soruyorum.
Şimdi şöyle, cemiyet ciddi kırılmalar ve travmalar geçirdiği için neyin ne olduğunu bilmiyor. Yaş günü kutlama adeti şark dünyasında vardır. Hatta Müslümanlar Hazreti Peygamber'in doğum gününü Mevlid Kandili olarak kutlarlar. Yine şark dünyasında hükümdarların doğum günleri ve tahta çıkış günleri milli bayram olarak kutlanır. Osmanlılar'da da öyleydi. Padişahın doğum günü ve padişahın tahta çıkış cülus yıl dönümü, veladet ve cülus yıl dönümleri, sene-i devriyeleri eski tabirle bir milli bayram olarak kutlanır. Zaten monarşilerde milli bayram baştaki hükümdarın tahta geçiş tarihidir ve doğum tarihidir. Onun dışında milli bayram mevzubahis değildir. Bu adet İslam dünyasında var. Peki öleni anmak var mı? Öleni anmak her zaman var. Zaten ölülerinizi hayırla anınız diye bir söz de var. Fakat tabii ölüleri hayırla anmak var burada. Yani kötülükleriyle, kusurlarıyla, hatalarıyla
değil. Olsa bile mi?
Evet.
Olsa bile mi?
Şimdi şöyle, ammeye mal olmuş hatalar ve ammeye mal olmuş şahsiyetlerin durumu farklıdır. Yani öyle bir hata yapmış ki bütün bir cemiyet, bütün bir devlet, bütün bir insanlık bu hatadan behrement olmuş, hissedar olmuş. Onu tabii ki söylemek şu bakımdan faydalıdır. Tarih nedir? Tarih insanlara bugünü anlamaya, geleceği inşa etmeye yol verir. O zaman insan hataları hiç söylemezse, hatadan ibret almazsa o zaman ne bugünü anlayabilir ne geleceği inşa edebilir. Bu bakımdan tamam. Ama tahkir, tezif, hele hele şahsiyetiyle alakalı. Şimdi mesela işitiyoruz Osmanlı padişahları hakkında. İşte şöyle yaparlardı, böyle yaparlardı. Bunlar şahsi kusurlardır. Doğruysa eğer. Onları anlamak da çok zordur. Birinin şahsi kusurunu anlamak için yani dedektif olmak lazım. Dedektif bile her zaman doğruyu bulamaz.
Kaldı ki geçmişe dair bir şeyden bahsediyoruz. Araştırma imkanımıza çok fazla.
Mümkün değil. Yani dedikodular, rivayetlere bakıyoruz. Şimdi tarihi şahsiyetlerin hususi hayatları çok alaka çekiyor. Yani gönül maceraları, yemesi, içmesi, giyinmesi, kuşanması bunlar çok alaka çekiyor. Normaldir. Yani nasıl bugün artistlerin, futbolcuların, politikacıların hayatları. Şimdi ben mesela gazeteyi açarım. Bir politikacıyla ya bir iş adamıyla ya bir artistle şey yapıyor, röportaj yapıyor. Bazen o kadar donuk, soğuk bir röportaj yapıyor ki sıkılıyorum, okuyamıyorum. İşte sanat hayatına ne zaman başladınız? Yeni plak var mı? Halbuki hususi hayatıyla alakalı sorduğu sorular. Filanca ile evleneceğini söylüyor, ne diyorsunuz? İşte Levent'te ev almadınız mı? Ya bu gibi sorular daha çok alaka çekiyor.
Neden? İster istemem. Ne anlamsız halbuki? Bize ne? O evde biz oturmayacağımıza göre.
Öyle ama işte insanlar büyük şahsiyetlerle kendi hayatları arasında mukayeseler yapmaya, benzerlikler ve ayrılıklar ortaya koymayı çok severler. Belki bu hayatın manası da bu şekilde kuruluyor. İnsanların içtimai farklılıkları da bu şekilde ortaya çıkıyor. Tarihi şahsiyetler hakkında da çok merak ederler. Yalnız bazılarını merak etmesi sadece bu sahikle değildir. Yani padişahın ne yediği, ne içtiğini merak eden adam bunu ideolojik fikirlerine bir mesnet olarak, bir malzeme olarak kullanıyor.
Mesela
Sultan Abdülmecid işte bugünlerde gündemde. Vefatının 150. yılı kutlanıyor. Milli Saraylar Dairesi bir sempozyum tertipledi Dolmabahçe Sarayı'nda. Niçin Dolmabahçe Sarayı'nda? Çünkü sarayı yaptıran padişahtır. Niçin Milli Saraylar? Dolmabahçe oraya bağlıdır. Fakat şimdi gazetelere bakın. Meclis halifeye karşı, padişaha karşı kurulmuş olan meclis nasıl olur da bir halifeyi padişahı anar? Halbuki anan meclis değil, Milli Saraylar. Anma sebebi Dolmabahçe.
Milli Saraylar'da meclise bağlı.
Sonra Sultan Mecid 150 yıl önce vefat etmiş, artık tarihe intikal etmiş bir şahsiyet. Hangi birini düzelteceksin be ey hane harap demiş. Ankara'daki meclis padişah ve halifeye karşı değil, tam tersine. Padişah ve halifenin meclisi olarak onu İngiliz işgalinden kurtarmak için kurulmuştur. Açın bütün konuşmalara bakın. Şimdi bu ideolojik malzemeyi malzeme etmek için diyor ki ey iktidar, senin bu diyor andığın padişah sarhoş bir adamdı diyor. Kadına düşkün bir adamdı diyor. İçkici bir adamdı diyor. Sen bunun nesini diyor kutluyorsun? Şimdi ideolojinin insanı ne hale getirdiğini görmek için bu yazıları okumakta yetiyor. Şimdi bundan onun ne alakası var? Bir insanın hataları, kusurları gerek dinen, gerek ahlaken, gerek insani olarak kusurları olabilir. O kusurlar onunla beraberdir. Onunla beraber de intikal etmiş. Hesabını verir. Şimdi mevzu o değil. Bir şahsiyet ki Türk tarihinde, Osmanlı tarihinde çok mühim bir devrenin başlangıcı, Tanzimat devresinin başlangıcıdır. Devletin rejimi değişmiştir. Mutlak bir monarşiden meşrutu bir monarşiye geçirmiştir. İlk defa padişah bir takım selahiyetlerinden vazgeçmiştir. Kendi isteğiyle vazgeçmiştir. Bu çok bir ilktir. İkincisi, Sultan Abdülmecit ilk defa demokrasinin temelini atan padişahtır. 1840 yılında tahta geçtikten bir sene sonra mahalli meclisleri seçimle toplamıştır. Her şehirde, her kazada ve her bu tasarruflukta, sancakta halkın seçtiği, Müslüman ve gayrimüslimlerin eşit olarak temsil edildiği meclisler vardır.
Nüfusa göre
nüfusa göre. Bu meclisler bulundukları yerde vergiden cezalandırmaya kadar, nizamnamelerden orayla alakalı asayiş işlerini tertibe kadar her şeye karışmaktadırlar. Her şeyi tanzim
etmektedir. Bir tür idari amir.
İdari amirdir. Ve bu bir ademi merkeziyet diyorlar şimdi. Yerinden yönetimin ilkidir. Bu bakımdan kutlansa sadece Sultan Mecid yeridir. Dünyada düşünün, yani Avrupa'da demokrasinin D'sinden bahsedemeyeceğimiz bir İngiltere var, yarısı, bir de yarım Fransa varken Osmanlı Devleti gibi bir şark imparatorluğunda böyle bir icraata geçmek Sultan Mecid'i anmak için kafidir. Sultan Mecid bir meşrutiyet hükümdarıdır. Bugünkü Avrupa monarkları gibi idareye fazla karışmayan, devleti temsil eden bir kimsedir.
Yani şimdiki İngiliz kraliçesi
gibidir. Ondan fazla bir yetkisi ve salahiyet olmamıştır. Karışmamıştır. İlk defa Osmanlı Devleti'ni Avrupa devletleriyle barıştırmış, bir Avrupa barışı meydana gelmiş ve Paris Konferansı'nda Osmanlı Devleti'nin Avrupa'yı teşkil eden 5 büyük devletten, düveli muazzamadan biri olduğu onun zamanında tespit edilmiştir. Rusya ile çıkan Kırım Savaşı'nda Osmanlı Devleti galip gelmiştir. Ruslarla yaptığımız savaşlar içinde 100 yıl içindeki tek muvaffakiyettir. Tek muzafferiyet odur. Onun zamanında olmuştur. Sultan Mecid dindar bir padişahtır. Hazreti Peygamber'in camisini, mescidini yeniden inşa ettirmiştir. Kabe'ye hacıların ayakları yanmasın diye güneşte ısınmayan ve soğumayan kaşi tuğlalar döşetmiş. Her tuğlanın altına imzasını atmak tevazusunu göstermiştir. Hacıların ayağının altında kalsın diye. Mekke ve Medine'ye çok büyük hizmetleri vardır. Kendisi Nakşi'dir. Ve mütevazi bir padişahtır. Vefat ettiği zaman türbesinin, Yavuz Sultan Selim'in türbesinden daha alçak olmasını vasiyet etmiştir. O oradadır zaten, türbesi de. Nakşi olduğu için orada İsmet Efendi tekkesi var. Oraya yakın olmak için türbeyi oraya yaptırmıştır. Şimdi böyle bir padişahtan bahsediyoruz. İçki içerdi. Kadına düşkündü.
Kadına düşkündü. Ya,
peki müsrifti. Şimdi bir Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırmış. Padişahın oturacak bir yere ihtiyacı var. Topkapı Sarayı malum. Topkapı Sarayı malum. Topkapı Sarayı'nda oturduğumuz müddetçe bizim soyumuz sona erecek demiş Sultan Mecid. Çünkü babası veremden öldü. Sultan Mecid de veremden öldü. Topkapı Sarayı çok rutubetli ve kullanışsız artık orta çağdan, yeni çağdan kalma bir saray. Yeni yıkılması mümkün değil. Yeniden yapılması mümkün değil. Yani oradan taşınmak icap ediyordu. Onun dışındaki saraylar ahşaptı. İstanbul'da ahşap, biliyorsunuz, her bir padişahın yaşadığı ahşap sarayı ne kadar riskli olduğunu tahmin edebilirsiniz. Artık bütün dünya kârgire geçmiş. Ve Avrupa ile temas halindesiniz. Elçiler geliyor, yabancı devlet adamları geliyor. Onlar herhalde bir ahşap sarayda sallanan, bir ahşap sarayda, gemi geçtikçe sallanan bir ahşap sarayda karşılamanız mümkün değil. Bir saray yaptırmak icap ediyor ve bu saray olarak da bugünkü Dolmabahçe'nin yeri doldurularak elde edilen bir bostandır, has bahçedir. Oraya yaptırıyor. Saray fevkalade güzel bir saraydır. Mimarimizin yüz akıdır. Her ne kadar Avrupa mimarisi ölçü alınmışsa da Türk İslam mimarisinden izler vardır. Muhteşem bir eserdir. Bugün bile bir toplantı olduğu zaman, bir yabancı geldiği zaman ele güne karşı çıkaracağımız doğru düz başka bir yer yoktur. Zor zamanda yapılmış bir saray. Niçin
çok
yapılmış?
Para 5 milyon. Ediliyor.
Borç alınmadı saray için. İşte o da dezenformasyondur. Şimdi biraz evvel söyleyeceğim. O da padişah müsrifti, borç aldı, saray yaptırdı. Hı hı. Bunlar işte belli klişe tabirlerdir. Özel hayatı istismar etmek için kullanılan. Borç alınmadı. Devlet para basar, emisyon farkı elde eder. Mesela bakır para basar devlet, kağıt para basar. O zaman kağıt para yok da bakır para. Bakır para bir kuruşa mal olur ama üzerine 5 kuruş yazar. Aradaki 4 kuruş hazinenin kârıdır. Buna emisyon farkı derler. Masraflar düşürdükten sonra kalan...
Tersi de olabilir.
Tersi de olabilir ama ters umumiyette olmaz. Yani enflasyon olmadığı bir vasattan bahsediyoruz. Bu para da emisyon farkı denir. Hazine gelirlerindendir bu. İşte bu emisyon farkı 5 milyon lira tutuyordu. Onunla Dolmabahçe Sarayı yapılmıştır. Peki borç alınmış mıdır? Evet. İlk defa Sultan Mecid zamanında borç alınmıştır. Sultan Mecid bu borç alınmasına fevkalade karşı çıkmıştır. Fakat zamanın hükümeti, ki ilericilerin çok sevdiği Mustafa Reşit Paşa sadrazam, onun baskısıyla ve bir konjüktürün zorlamasıyla dışarıdan borç para alındı. Peki o para nerede? Evet. Ruslarla savaşıyorduk. Savaş masraflarını finanse etmek için borç alındı. Ha, bu borç iyi yönetildi mi? Hayır, iyi yönetilmedi. Giderek borç alan alışır, giderek bu borç devam etti. Ha, bu borç israf mı edildi? Hayır. Ondan sonra gelen Sultan Aziz bunu donanmaya yatırdı. Donanma çok masraflı bir iştir, biliyorsunuz. Ve dünyanın ikinci büyük donanmasını kurdu Sultan Aziz. Haklı mıydı? Haklıydı. Rusya gibi büyük bir düşmanınız var. Doğru muydu? Yanlıştı. Siz bir İngiltere değilsiniz, bir Fransa değilsiniz. Sömürge İmparatorluğu değilsiniz. Niçin o kadar büyük harp gemilerine ihtiyacınız olsun? Burası yanlıştı. Ama çok para harcadı ve devlet iflas etti. Hı hı. Peki sonra ne oldu? Bu borcu almaya başlayan Sultan Mecid'in oğlu, borcu arttıran Sultan Aziz'in yeğeni Sultan Abdülhamid, Avrupa devletleriyle anlaşma yaptı. Borcun faizini kaldırın, ana parayı 3/2'ye indirin, ben de buna teminat, karşılık göstereyim dedi. Paranın geleceğini sevinen Avrupalılar bunu kabul ettiler. Böylece alınan borçların faizleri kaldırıldı. Meblağ 3/2'ye indirildi. Buna karşılık Sultan Abdülhamid Düyun-u Mumiye'yi kurarak devletin gümrük ve tekel gelirlerini direkt bütçeye girmeden bu borçlara tahsis ederek borçları ödedi. Sultan Hamid zamanında borçlar... bunlar hep ideolojik yaklaşımlardır. Düyun-u Mumiye sayesinde Osmanlı borçları gayet iyi bir şekilde, yani hiçbir istismar edilmeden, obu yemeden, israf edilmeden doğrudan borçlara gitti. Sultan Hamid zamanında borçlar ödendi.
Peki ondan sonra...
İddiatçılar, evet, 1. Dünya Savaşı'nı finanse etmek için başta Almanya olmak üzere diğer devletlerden borç para aldılar. Bize hani inkılap tarihi derslerinde Osmanlı borçları Lozan'da kabul edildi, bunları biz ödedik denilen Osmanlı borçlar, bu Sultan Mecid, Sultan Aziz, Sultan Hamid'den kalma borçlar değil. İddiatçıların aldığı borçlardır.
Ama bunu, o zaman da bir padişah vardı görevli.
Padişah var ama padişahın hiçbir yetkisi yoktu. Yani Sultan Reşat fiilen padişah değildir. Resmen padişahtır. Yani bütün iktidar İttihat-ı Terakki'nin eline. Hatta amme hukuku tarihçileri iki padişahı, Sultan Reşat'ı ve Sultan 5. Murad'ı meşru padişah saymazlar. Çünkü ellerinde hiçbir iktidar yoktur. Padişah demek iktidarın başı demektir. Semboliktir Avrupa'daki gibi. Tamamen semboliktir. Hiçbir, yani Sultan Mecid'in yine bir veto yetkisi var. Bir tayin yetkisi var. Ediyorum etmiyorum deme hakkı var. Kullanmıyor, ayrı mesele. Klasik padişahlar da kullanmazdı. Kanuni Sultan Süleyman düşünün. En despotik zamanda gelmiş. Ama hükümetin hiçbir işine karışmaz. Nadiren müdahale ederdi. Beğenmediği sadrazamı azleden yenisini tayin ederdi. Ama işlere bizzat müdahale etmezdi. Onaylamıyorum. Hayır, kabul etmiyorum. Çünkü o zaman başta iki başlılık olur. Tatsızlık olur. Böyle bir şey yoktur. Ama bu iki padişahın hiçbir icra yolu yoktu. Şimdi hal böyleyken Sultan Mecid'in gündelik hayatı niçin konuşulsun? İşte o zaman ölülerinizi hayırlı anınız devreye girer. Bunlar onun şahsi kusurlarıdır, varsa. Ki böyle bir kusur olduğu da varit değil.
Kısa bir ara verelim, sonra tekrar bu konuya döneceğiz.
Bitkilerle Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin sunduğu İpek Yolu devam ediyor.
Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Geçmişi anmaktan, bunun biraz da galiba yöntemlerinden bahsediyoruz. Neden bir türlü geçmişimizle barışamadığımızı da aslında belki sormak lazım.
Şimdi bu artık bir rejim değişikliğinde normal. Rejim değişiklikleri kendinden önceki rejimin kötülüklerini anlatır. Onları da biraz tabii abartır, ajite eder, haklı olarak. Ama artık bunun belli bir zamanı vardır. Rejim oturduktan sonra artık bunları mevzu bahis etmemesi lazım. Fakat işte bir şey vardır. Hani tut dersin tutar, bırak diyene kadar bırakmaz. Halbuki iş geçmiş bitmiştir. Evet. Onun gibi hala daha bu şamata devam ediyor. Rejimin belki kendisini çok sağlam hissetmemesi, halka güvenmemesi, bunun da tesirleri olabilir. Şundan kaynaklanıyor. Şimdi demokrat bir rejimin kurulması icap ediyor. Demokrat rejimler başkalarından korkmazlar. Çünkü demokrat rejimlerin düşmanları yoktur. Demokrat rejimler halka onun için güvenirler ve hürriyeti...
Yani halk ne insana, derse ona mı güvenirler?
Hayır, halkın yani kendisine...
Yoksa sağduyulu olacağına
halkın
mı güvenirler?
Halkın sağduyulu olacağına, devleti dolandırmayacağına, normal davranacağına, cemiyet düzenini bozmayacağına en azından başlangıçta güvenir. Şimdi ama totaliter rejimler, yani böyle belli bir grubun, partinin elinde olan rejimler ise devamlı korku içindedirler. Çünkü onlar halka dayanmazlar. Tepeden inmeci bir rejimdir. Ondan dolayı devamlı korku içindedir. Acaba halka çok fazla hürriyet verirsek, organize olursa, işte bizi ortadan kaldırırsa bunun korkusundadırlar. Hatta onun için demokrasiyi bile hep güdümlü koyarlar. Düşünün bir demokrasi vardır. Bir tarafta 27 Mayıs'ı düşünün, Senato kuruldu, hükümetleri kontrol etsin. Bir tarafa Anayasa Mahkemesi kuruldu. Düşünün yani 450 milletvekili seçimle geliyor. Bunlar ekseriyetle bir kanun çıkartıyor. Anayasa Mahkemesi 12 kişi hakim. Bunları bu konudan da anlamazlar. Hayır, bu anayasaya aykırı diyor, iptal ediyor. Bu komik bir şey. Hiç değilse bu Anayasa Mahkemesi üyelerinin halka seçmesi icap ederdi. Hmm. O bile yok. Fakat niçin bunlar getirildi? İşte bir tarafta...
Anayasa Mahkemesi üyelerini seçerken neye göre seçecek? Mesela sıradan vatandaş.
Amerika'da bir tanınan, bilinen, itibarlı hakimler vardır.
Ama hakimlerin bir halka yansıması vardır. Bizde hakimlerle ilgili öyle bir şey yok ki.
Anayasa Mahkemesi diye bir şey olmaz zaten. Bu mantık itibariyle aptalca bir şey. Anayasa Mahkemesi nerede var? Almanya'da var. Nazi Almanya'sından sonra kurulmuş. Nerede var? İtalya'da var. Mussolini İtalya'sından sonra kurulmuş. Nerede var? Türkiye'de. Menderes'ten sonra kurulmuş. Yani orada faşist rejimler kurulmasın diye tekrar... Totaliter kurulmasın diye kurulmuş. Bizde tam tersine demokrasi tam manasıyla kurulmasın diye kurulmuş. Düşünün. Normalde bizde yani tek parti idaresi bir daha gelmesin diye kurulması gerekirken öyle olmamış. Şimdi bu bir kere tepeden tırnağa İngiltere'de Anayasa Mahkemesi yoktur. Meclisin yarıdan bir fazla çoğunlukla alınan kanun anayasa hükmündedir. Hiç kimse yani gülerler adama. Olur mu bu anayasaya aykırı falan. Anayasa yok zaten İngiltere'de biliyorsun. Her evet, işte tıkır tıkır
olmadığı için belki yani onu
anayasa yok demek anayasa düzeni yok mu?
Yani elbette düzen var ama o
anayasaya göre anayasaya göre denetleme diye bir şeyin olmayacağını biz yakın zamanda gördük. Anayasa Mahkemesi'nin bu Anayasa Mahkemesi bu konuda mutahassıs bile değil. Yüksek mahkeme dediğiniz zaman Yargıtay'dan sıradan bir taşra hakimini getiriyorsunuz. Oraya hakim yapıyorsunuz. Hatta yükseliyor başkan bile olabiliyor. Hiçbir tecrübesi yok. Ömrü taşrada geçmiş. Arazi davalarıyla meşgul olmuş adam. Geri yüksek mahkeme hakim oluyor. Anglo-Sakson sisteminde Amerika'da öyle değildir. Amerika'nın kendine has bir sistemi var biliyorsunuz. Başkanlık sistemi. Onun için orada Anayasa Mahkemesi vardır. Yani bir nevi hakem pozisyonda. Çünkü birbirinden tamamen ayrıdır bu ikisi. Meclis ve başkan tamamen birbirinden farklıdır. Onun için orada Anayasa Mahkemesi var. Parlamenter rejimlerde Anayasa Mahkemesi'nin hiç olur. İşte tekrar şey kurulmasın diye, diktatörlük kurulmasın diye. Bizde niçin vardır anlamak mümkün değil. Anayasa Mahkemesi meclisin içinde bir komisyon olur. Bu işin mütehassısları, kanun encümeni derler buna. Kanun encümeni önceden bir kanun çıkmadan
belki
der ki bu kanun...
Belki teklif etmeden daha tabii, yani meclise tabii. Gelmeden
böyle
önce...
Düşünün böyle bir saçma bir şey olabilir mi? Meclis bir kanun yapıyor. Bu kanun yürürlüğe giriyor. Tatbik edilmeye başlanıyor. Sonra 60 gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne müracaat ediyor. Anayasa Mahkemesi görüşüyor, karar veriyor, iptal ediyor. Ne olacak? Geriye yürüse...
Zaman.
Hukuk geriye yürümez. Geriye yürümese mantıksızlık. O zaman yani demek ki ne olacak? Nitekim oldu böyle şeyler. Onun için bu çok garip bir durum. Fransa'da olduğu gibi önceden mecliste bir komisyon olur. Bu komisyonda bu işin mütehassısları olur ama rastgele yani taşradan gelmiş sıradan milletvekilleri değil. Bu işin mütehassısı icabında dışarıdan mütehassıslar gelir. Dünyada böyledir. Bu
ki kanun, mecliste de vardı zaten.
Var. Kanun encümeni görüşür. Der ki bu. Çünkü meclis maalesef çok dikkatsiz davranıyor. Bu meclisin de suçu değil. Çok fazla mevzuat var. Çok fazla mevzuat olduğu için bakıyorsunuz mevzuatta çok zaman yanlışlıklar oluyor. Teknik birimler tarafından hazırlananlar da böyle olmuyor ama meclis tarafından hazırlananlar da buna dikkat edilemiyor bazen. Çekişmeler falan da var biliyorsunuz orada. Onun için bu doğru değil. Kanunu tetkik eder. Tamam bu anayasaya uygundur der. Encümen çünkü encümende de neticede çoğunluk var. Ve bu şekilde kanunlaşır.
Meclise böyle sunulur.
Böyle sunulur. Fransa'da iş böyle yürüyor. Bir problem de yok. Bu bir kez zaten temelinden garip bir sistem. Şimdi rejimin mutlaka halkıyla barışması icap ediyor. Halkıyla barışmak demek, tarihiyle barışmak demektir. Kültürüyle barışmak demektir. Siz halkı, kültürü, tarihi, coğrafyayı, dili, edebiyatı, her şeyi kendiniz inşa etmeye kalkarsanız gülünç bir durum olur. Bunu daha önce Komünist Rusya'da, Nazi Almanya'sında, Mao Çin'inde gördük. Rejimler bir kültür inşa etmeye çalıştılar. Fakat bu tutmadı hiçbir zaman.
Ama su zaten kendi mecranda akıyor.
Ama akana kadar da çok yer su basıyor, su kayboluyor, ekilecek araziler ekilmekten çıkıyor.
Dolayısıyla yolundan çıkarmamak lazım.
Yolundan çıkarmamak lazım. Yani şurası da bir gerçek ki yine Sultan Mecid'e dönersek, Sultan Mecid hiç kimsenin zannettiği gibi değil, fevkalade demokrat bir padişahtır.
Bunlar konuşulacak mı?
Konuşulmasını umuyoruz. Çünkü elimizdeki tebliğlerde en azından buna temas eden hususlar var. Hı-hı. En azından bütününden böyle bir neticenin çıkması umuluyor inşallah.
Hı-hı. Belki sonrasında izlenimlerinizi
İnşallah tekrar alırız.
Paylaşırsınız. Bugün için bir not daha var. 1922 yılına ait Sultan Vahidettin Han'ın yurt dışına çıkarılması.
Evet, o da mevzuyla alakalı. Sultan Mecid'in en küçük oğludur. Babasını hiç görmemiş. Babasının vefat ettiği sene dünyaya gelmiş bir padişah. Sultan Mecid'in bir de şu şeyi enteresandır. Tarihte çok azdır 4 çocuğu da hükümdar olan bir hükümdar. Sultan 5. Murat, Sultan Abdülhamit, Sultan Reşat ve Sultan Vahidettin. Bunların 4'ü de padişah olmuşlardır.
Tabii
ki mesela Sultan Reşat daha evvel vefat ettiydi. Bir oğlu daha, Selim Süleyman Efendi, Naciye Sultan'ın babası da padişah olabilecekti. Ama erken vefat etti o.
Yurt dışına çıkartılması konusu belki biraz da hani barışıklığımız ya da dargınlığımız, kırgınlığımızla ilgili mevzuya evet. Parantez açabilir düşüncesiyle bir kez daha sormak istedim.
Şimdi mevzu kısaca özetlemek lazım. Bu konuda da çok spekülasyonlar var. Şimdi Sultan Vahidettin hatasıyla sevabıyla tarihe intikal etmiş bir şahsiyet. Tabii son padişah olmak itibariyle ve Cumhuriyet'in kurulmasından az önceki devirde Anadolu hükümetiyle olan münasebetleri sebebiyle bunlar biraz abartılarak, biraz çarptırılarak ortaya farklı bir Sultan Vahidettin tablosu, portresi çıkarılmıştır. Dediğim gibi bu bir rejimin yeni kurulduğu, bir ihtilalin ilk zamanları için inkılapta normal karşılanabilir ama bunun böyle devam etmesi çok gülünçtür yani. Çok gülünçtür. Sultan Vahidettin çok çeşitli kesimler tarafından farklı ele alınan bir şahsiyettir. Hakkında çok fazla malumat yok. Son padişahın hakkında malumat en azdır. Bu çok enteresan. Zaten Osmanlı tarihinde inanır mısınız 1908-1922 arasındaki 14 yıldaki bilgi çok azdır.
Neden?
Dezenfektasyon sebebiyle. Gerek iddiaçıların gerek sonra gelen Cumhuriyet hükümetlerinin bu devri
belgeleri
yok ortadan kaldırmaları veya kendi istedikleri şekilde bunun üzerinde düşünün. Biz ihtilal zamanında mektepte olduğumuz için fakültede 4 yıl üst üste tam sömestr inkılap tarihi okuduk. 4 semestir yani birinci bir yıl.
Yarım semestir.
Hatta hoca dedik yani ben bu inkılap tarihi dediğin 4 yıllık bir hadise. 1919-1923.
Başladık bitirdik.
Bu 4 yılı nasıl dedi anlatacağım 4 senede bilemiyorum dedi. Hoca bile dert yandı.
Gün gün ilerleyebilir.
Gün gün ilerledik zaten gün gün. Şimdi ama tabii bakıyorsunuz orada da tamamen belli ideolojiye göre inşa edilmiş bir inkılap tarihi var. Bu da normal. Yani inkılap tarihi zaten böyle olur. Ama inkılap tarihi 80-90 sene sonra hala okutulmaz bir memlekette. Gülünç olur yani.
Peki bunu şimdiki gençlere anlatabilmek için yapıyor olmalı
ama,
mi?
Ama yanlış anlatıyorlar. Doğruyu niçin
tabii
anlatıyor?
Tabii hani doğrusundan mesela, yanayız elbette mesela, ama anlatılma sebebi olarak.
Normal tarihin bir parçası olarak anlatsın. Çocuklar yakın tarihi bilmiyorlar. Dünya tarihinden haberleri yok. Hiçbir şey bilmeyen insanlara 4 sene inkılap tarihi okutuyoruz. Gülünç bu. İnkılap tarihi de bilmiyorlar. Devrim kanunlarını sayın desen sayamıyorlar. Bir konferansa gittik. Toplantı vardı üniversitede. Rektör, belli ekabir de var. Orada işte bu başörtü meselesi gündeme geldi. Yani hükümet işte başörtü halletmek istiyor onlar. Oradan kelli felli bir hocamız çıktı dedi ki devrim kanunlarına aykırıdır dedi başörtüye serbest bırakma. Bir arkadaş çıktı. Dedi ki bu dedi fakültelerde dedi 4 sene dedi üst üste dedi inkılap tarihi okutulmasını bazıları yadırgıyor. Bana kalırsa dedi bu 4 yıl değil fakülte bittikten sonra da master, doktora, doçentlik ve profesörlük seviyesinde inkılap tarihi dersleri devam etmeli. Görüyorum ki çok değerli hocalarımız daha devrim kanunlarının ne olduğunu bilmiyor.
Eyvah eyvah.
Devrim kanunlarının 6-7 tane devrim kanunu vardır. Onların içinde başörtüyle alakalı bir kanun yoktur. Fesle alakalı bir kanun vardır. Şapka iktisası.
Giyim kuşama.
Ama hayır giyim kuşam kanun çok hocam. Açık. Kanun çok açık. Kanun diyor ki şapka. Bütün Türkler medeni milletlerin serpuş olan şapkayı giymekle mükelleftir. Bu şapkayı giymeyen memurlar şu kadar ceza alırlar. Devlet bunun aksi bir alışkanlığı engeller. 3 maddedir.
Peki tamam şimdi buna bakarak bu sonra değişti mi?
Hayır. Şu anda anayasada duruyor. İşte o da ayrı bir komedi. Yani anayasanın değişmesi bile iddia edilemez. Anayasaya aykırılı bir iddia edilemez bir maddesidir devrim kanunu. Hani şapkalı memur, hani şapkalı halk.
Bey hani efendi, şapkalı milletvekili bey diyelim efendi, o zaman. Hani.
Evet değil mi? Bey, efendi, paşa ünvanlarının kullanılması gene bir devrim kanunuyla yasaklanmıştır.
O zaman ben şimdi bir yasak.
Siz, yani siz hanım diyorsunuz, bey diyorsunuz, paşam diyorlar, Evren Paşa'ya falan. Bunun gibi çok gülünç, çok gülünç şeyler. O devir için
şu
tamam.
Suyun akışıyla ilgili konuştuğumuz mesela. Şeyler.
Şimdi bunlar. Sultan Vahidettin o kadar değişik bir portre ki. Şimdi inkılapçılara bakarsanız hain, İngilizlerle ittifak etmiş, vatanı satmış. Biz de çıktık, vatanı ondan kurtardık. Bu tarafta Türkçülere bakarsanız iyiydi, hoştu da ah bu İngilizlerle niçin?
İşbirliği
yaptı. Öte taraftan bakarsanız, İslamcılara bakarsanız ah işte Mustafa Kemal Anadolu'ya niçin gönderdi? Hani herkesin düşünün. Sultan Vahidettin'e bir derdi var. Sultan Vahidettin aslında çok karmaşık bir şahsiyet değil. Sultan Hamit'in bir kopyasıdır şahsiyet olarak. Fakat zaman itibariyle fevkalade kötü bir zamanda gelmiş. Sultan Hamit'ten sonra gelseydi, harp yıllarında başta olsaydı, zekasıyla, kabiliyetiyle o harbi en azından asgari zararla atlatmamızı sağlayabilirdi. Mesele şudur, Sultan Vahidettin Anadolu hareketini başlangıçta desteklemiş ve bunu barışa, sulha, İngilizlerle ve kazanan devletlerle, Birinci Dünya Savaşı'nda kazanan devletlerle yapacağımız sulhta bir avantaj olarak kullanmak istemiş. Fakat daha sonra Ankara hareketi padişahı ve hükümetini takmayan müstakil bir hükümet halini alınca haklı olarak kendi iktidarını kaybedeceğinden korkmuş ve bir yandan bir eliyle Anadolu hareketini desteklerken bir eliyle acaba ne yaparım çaresizliğini yaşamış bir padişahtır. Anadolu hareketi zaferi kazanıp da artık İstanbul'daki padişahla bu zaferin şerefini paylaşmayacağı ortadadır. Padişahın ne olacağı düşünülürken İngiltere devreye girer. Halifeliğin kaldırılması telkininde bulunur. Halifeliğin kaldırılması sömürgelere sahip olan İngiltere için zaten en büyük politikanın başında
zaten
geliyor.
Zaten bunun üzerine ciddi bir
yatırım yapılmıştır asırlar boyu. Tam fırsatıdır. Anadolu'yla İstanbul birbirine düşmüştür. Anadolu kazanmıştır. O halde İstanbul şey yapılacaktır. Elenecektir.
Tersi olsaydı
İstanbul'un işgalini halifeyle anlaşıp, yani Anadolu yenilseydi İngilizler halifeyle anlaşıp onu tehdit ederek yine hükümlerine devam ettireceklerdir. Yani İngilizler Anadolu hareketini kendi menfaatleri için elverişli bulmuş ve sonradan zaten çok muazzam bir dostluk kurulmuştur Ankara hükümeti. O da enteresan yani. Daha önce savaştığınız, kanlı bıçaklı olduğunuz bir devlet 6 sene neredeyse memleketi işgal etmiş. Ama ondan sonra Türkiye'nin en iyi münasebetleri İngiltere ile kuruldu. Sir Percy'nin hatıralarına bakarsanız bunu görmek mümkün. Öyle ki yani hiçbir cumhurbaşkanına verilmeyen diz bağı nişanı o zaman bizim cumhurbaşkanımıza verildi. Şimdi Sultan Vahidettin memleketi niçin terk etti? Çünkü bugünün şeysi o olduğu için söylüyorum. Geri kalanları çok belki haiz emniyet değil. Padişah İstanbul'da kalamazdı. Çünkü Ankara hükümeti 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırdığını ilan etti. Saltanat kaldırdı, halifelik duruyor. Dolayısıyla Sultan Vahidettin halife olmaya devam yani ediyordu.
Padişah değil ama halife.
Halife. Şimdi belirsiz bir durum var. 15 gün bu belirsizlik devam etti. 15 gün sonra 16 Kasım veya 15 Kasım tam emin değilim. Ankara hükümetinde bir kanun teklifi görüşüldü. Bu kanun teklifi Sultan Vahidettin'in ve onunla beraber milli mücadeleye karşı çıktığı düşünülen kimselerin vatana hainlik suçlamasıyla suçlanıp muhakeme edilmesiyle alakalıydı. Bu kanun mecliste görüşülürken Anadolu'dan, Ankara'dan milletvekilleri Sultan Vahidettin'e telgraflar çektiler. İstanbul'a geldiğimiz zaman seni Sultanahmet Meydanı'nda asacağız. Karılarını, kızlarını, askerleri dağıtacağız gibi çok aşağı bayağı telgraflar çektiklerini ben onların hatıra mesela Yahya Galip vardı Kırşehir mebusu o zamanların Ankara valisi onun hatıralarında okudum ben böyle telgraf çektim diye
kendisi
söylüyor. Padişah bunun üzerine düşündü. Ben burada kalsam ne olacağım? Kanun çıkacak. Beni asacaklar. Bu benim için çok onur kırıcı bir durum. Hadi ben asıldım mühim değil. Saltanat gidecek. Halifelik gidecek. Ailemiz dağılacak. Her şey yok olacak. Peki ne yapmalıyım? Önümde iki seçenek var. Ya bunlara dayanmalıyım. Halbuki bizim dinimizin bir prensibi var. Tehlikeli yerlerden kaçmak. Bir yerde salgın hastalık varsa oraya girmemek.
Ama ona bakarsanız biz savaşmaktan işte ne bileyim kötü muameleden bile gerektiği zaman vatanımız milletimiz için ailemiz için kaçmayan.
Ama şöyle güç yetebiliyorsa kaçmazsınız. Şimdi gücünüz vardır, ordunuz vardır, askeriniz de silahınız vardır. Düşmana karşı kendinizi korursunuz. Ama böyle bir şey yoksa gel beni öldür demek manasızdır. Ona ahmaklık derler. Yani tehlikeli yerlerden kaçmak hem Kur'an-ı Kerim'in emridir. kendinizi elinizle tehlikeye atmayınız. Güçlü düşmanla barış yapınız. Hazreti Peygamber biliyorsunuz Mekke'den Medine'ye hicret etti. Mekke'de hayat yaşanmaz hale gelince kendisi peygamber olduğu halde Medine'ye hicret etti. Ben zaten beyannamesinde Sultan Bayezid'in bunu anlatıyor. Önündeki ikinci seçenek ise Anadolu'yu terk edip İstanbul'u terk edip belki davasını yurt dışında sürdürmek, halifelik ve saltanat iddiasında bulunmak, ortalığın yatışmasını bekleyip tekrar memleketine dönmek. Sultan Vahidettin'in buradan ayrılırken zihninden geçirdikleri buydu. Nitekim sonra bunu hatıralarından anlıyoruz. Yani ortalık yatışsın, bu böyle olmaz. Türk halkı hiçbir zaman padişahından, halifesinden vazgeçmez. Elbette ortalık yatışacaktır. İnkılapçıların da heyecanı teskin olacaktır.
Ben tekrar
memlekete döneceğim. Zaten Sultan Vahidettin meşruti bir monarktır. Yani Avrupa'daki monarklar gibidir. Çok yanlış bilinen bir husus daha var. Osmanlı Devleti yıkıldığı zaman 1922'de demokratik bir monarşiydi. Parlamento, çok partili seçimler ve anayasası vardı. Ondan sonra tek partili bir şeye geçti. Fakat bu bekledikleri olmadı. Yurt dışında kendisine destek veren kimse olmadı. Çünkü herkes Ankara'daki yeni rejimle anlaştılar. İngiliz menfaatleri de bu istikametteydi. Sultan Vahidettin herkesin az çok öğrendiği gibi yurt dışında 4 sene kadar çok sıkıntıyla, maddi manevi sıkıntıyla yaşadı. 2 yıl sonra zaten artık halifeliğin kaldırılmasıyla bütün hanedan sürülünce bu ümitlerini tamamen kaybetti. Giderek hastalığı da ağırlaştı ve kalp krizinden 1926'da vefat etti. Nerede? San Remo'da. İtalya'nın Fransa oduna yakın bir şehridir. İtalya kralı kabul etti bir tek kendisini. Çünkü gençliğinde Türkiye'ye geldiği zaman İtalya kralı o zaman da kral değildi. Sultan Vahidettin o zaman şehzade, kendisini gezdirmiş, bir dostluk kurmuşlardı. Ve ülkesine çağırdı. İstediği sarayda oturmasını ve kendisine tahsisat bağlayacağını söyledi. Sultan Vahidettin bunları kabul etmedi. Sadece İtalya'ya gelmeyi kabul etti. Bu hadise böyle. Şimdi kendisi hatıralarını iki beyanname şeklinde neşretmiştir. Bu beyannamelerde ülkeyi niçin terk ettiğini anlatıyor. Orada diyor ki takat getiremeyeceği güçten kaçmak peygamberlerin sünnetidir. Ben de halifesi oldum, peygamberin sünnetine uydum. Bu bir. İkincisi de niçin İngiliz zırhlısıyla kaçtı? İstanbul işgal altındaydı. Öyle vızır vızır vapurlar çalışıyor değildi. İstanbul'dan ayrılmak isteyen kimsenin mutlaka bir İngiliz gemisiyle ayrılma mecburiyeti vardı. Bunu da antır parantez söyleyelim.
İstanbul'dan Anadolu'ya silah. Evet. Bile İngiliz bayrağıyla
yapılıyordu. Yani onu da millet bilmiyor. İngilizlerle niçin gitti diyorlar. O doğru değil. İngilizler baştan belki padişahı Ankara'ya karşı bir koz olarak kullanmak için de alıp götürdüklerine dair bir rivayet de vardır. Yani İngilizlerin zorla padişahı götürdüklerine dair de bir rivayet
belki
vardır.
Belki önümüzdeki haftalarda bunu biraz daha detaylı olabilir. Konuşuruz. Anılardan da alıntı yaparak. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum.
Tekrar görüşmek üzere.
İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda sucuların hiç durmayan çıngırakları. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken yükseklerden, sürü sürü çığlık çığlık ağlar çekiliyor dalyanlardan, bir kadının suya değiyor ayakları. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Serin kapalı çarşı, cıvıl cıvıl Mahmutpaşa, güvercin dolu avlular, çekiç sesleri geliyor doklardan, güzelim bahar rüzgarında ter kokuları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Başımda eski alemlerin sarhoşluğu, loş kayıkhaneleriyle bir yalı, dinmiş lodosların uğultusu içinde. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Bir yosma geçiyor kaldırımdan. Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar. Bir şey düşüyor elinden yere. Bir gül olmalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Bir kuş çırpınıyor eteklerinde. Alnın sıcak mı değil mi bilmiyorum. Dudakların ıslak mı değil mi bilmiyorum. Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından. Kalbinin vuruşundan anlıyorum. İstanbul'u dinliyorum.